Ayram 31, sayfa 221, 29. Normal bir bilinç durumunun açıklaması ve uğradığı kesintiler. Ulrich, Bonadea ile ona evde yalnız olduğunu anlatacak bir işaret kararlaştırmıştı. Hep yalnızdı ama işareti vermedi. Herhalde Bonadea'nın davetsiz olarak şapkası ve tuvaletiyle içeri girivermesi gibi nahoş bir olaya uzun zamandır hazır olmalıydı. Çünkü Bonadea ölçüsüz kıskançtı ve bir erkeği ona yalnızca kendisinden nefret ettiğini söylemek için olsa bile ziyaret ettiğinde hep iç dünyası tamamen zayıf düşmüş olarak gelirdi. Çünkü yol boyunca edindiği izlenimler ve karşılaştığı erkek bakışları içinde hafif bir deniz tutması gibi sallanıp dururdu. Ama erkek bunu anlar da onca zaman sevgisizlikle onunla ilgilenmemiş olmasına rağmen dümeni hemen Bonadea'ya doğru kırarsa bu sefer de Bonadea incinir, onunla tartışır, onca sabırsızlıkla beklediğini azarlayıcı sözlerle ertelerdi. Ve bu haliyle biraz kanadından vurulup aşk denizine düştükten sonra kendini yüzerek kurtarmak isteyen bir ördeğe benzerdi. İşte Bonadea gerçekten de çıkıp gelivermişti. Ağlıyordu ve kendini hırpalanmış hissediyordu. Bonadea aşığına öfkelendiği böyle anlarda attığı yanlış adımlardan ötürü kocasından içtenlikle özür dilerdi. Bonadea, sadakatsiz kadınların düşünmeden edinilen bir sözle kendilerini ele vermemek için uyguladıkları eski, bilge bir kurala uyarak kocasına bazen bir hanım arkadaşının evinde rastladığı bir bilginin sözünü etmişti. Bu bilgini evine davet etmediğini, çünkü adamın sosyetede kendiliğinden ayağına gelmeyecek kadar şımartılmış olduğunu, kendisinin ise ona buna rağmen davette ısrar edecek kadar önem vermediğini söylemişti. Anlattıklarının yarısının gerçek olması yalan söylemesini kolaylaştırıyordu. Öteki yarısını ise sevgililerine çatmak için kullanmaktaydı. Soruyordu. Uydurduğu kadın arkadaşıyla olan ilişkisini ansızın yeniden sınırlandırdığı takdirde kocası ne düşünürdü? Kocasına sempati bağlamında bu türden gelgitleri nasıl açıklayabilirdi? Doğruluğa büyük değer veriyordu çünkü bütün ideallere büyük değer vermekteydi. Ve Ulrich doğruluktan gerektiğinden fazla uzaklaşmaya zorlamakta onun onuruna leke sürüyordu. Bonadea, Ulrich ile karşılaştığında fırtınalar estirdi. Bu girizgahtan sonra oluşan hava boşluğuna suçlamalar, yeminler, öpücükler düştü. Bunlar da geçtikten sonra ortada bir şey kalmadı. Yeniden akıp gelen günlük gevezelikler boşluğu doldurdu ve zaman bir bardak durmuş su gibi kabarcıklandı. Vahşileştiğinde ne kadar da güzelleşiyor diye düşündü Ulrich. Ondan sonra ise her şey ne kadar mekanikleşiyor. Bonadea'nın görünüşü onu heyecanlandırmış, sevişmeye kışkırtmıştı. Şimdi her şey olup bittikten sonra ise bu olup bitenlerin kendisini ne kadar az ilgilendirdiğini hissediyordu. Böyle değişimlerin sağlıklı bir insanı ağzından köpükler saçan bir deliye dönüştüren o inanılmaz hızı, bu olup bitenlerde son derece açık biçimde belirginleşiyordu. Ancak bilinçteki bu aşk değişimi Ulrich'e çok daha genel bir durumun özel bir şıkkı gibi gelmekteydi. Çünkü bir tiyatro akşamı, bir konser, bir ayin, iç dünyanın bütün dışa vurumları bugün ikincil bir bilinç durumunun hemen kısa sürede yeniden dağılıp giden adacıklarıdır. Bunlar arada sırada normal bilinç durumuna dahil edilirler. Daha biraz öncesine kadar çalışmaktaydım diye düşündü. Ondan önce de sokaktaydım. Kağıt satın aldım. Fizik derneğinden tanıdığım bir beyle selamlaştım. Kısa bir süre önce onunla ciddi bir konuşma yapmıştım. Şimdi Bonadea biraz acele etse de kapının aralığından gözüme ilişen şu kitapları biraz karıştırsam. Gel gelelim, bu arada deliliğin bulutlarına binip dolaştık. Şimdi somut yaşantıların yitip gitmekte olan bu boşluğu yeniden doldurmaları ve kendilerini inatla öne sürmeleri de daha az tedirgin edici değil. Fakat Bonadea acele etmedi ve Ulrich de başka bir şey düşünmek zorunda kaldı. Gençlik arkadaşı ve küçük Clarisse'nin biraz tuhaflaşmış olan kocası Walter bir defasında Ulrich hakkında şu iddiada bulunmuştu. Ulrich hep en büyük enerjiyi harcayarak gerekli bulmadığı şeyi yapar. Bu, Ulrich'in aklına tam da şu anda gelmişti. Bugün bu, hepimiz için söylenebilir diye düşündü. Çok iyi anımsıyordu. Yazlık evi çevreleyen ahşap bir balkon vardı. Ulrich, Clarisse'nin annesiyle babasının konuğuydu. Düğünden kısa süre önceydi ve Voltaire onu kıskanıyordu. Voltaire, şaşılacak ölçüde kıskanç olabilirdi. Clarisse ve Voltaire balkonun arkasındaki odaya girdiklerinde Ulrich dışarıda güneşin altında durmaktaydı. Saklanmaya kalkışmaksızın onları dinlemişti. Ayrıca bugün bir tek o cümleyi anımsıyordu ve bir de o görüntüyü. Odadaki gölge koyuluğu, dış duvara yansıyan parlak güneş ışığının yüzeyinde kıvrımlı ve ağzı biraz açık bir torba gibi asılıydı. Voltaire ve Clarisse bu kıvrımların içinde beliriyorlardı. Voltaire'in yüzü acıyla sarkmıştı ve bu yüzde uzun sarı dişler var gibiydi. Bunun siyah kadife kaplı küçük bir kutuya yatırılmış bir çift uzun ve sarı diş olduğu da söylenebilirdi. Ve bu iki insan birer hayalet gibi kutunun yanında durmaktaydılar. Kıskançlık elbette ki saçma bir kıskançlıktı. Ulrich'in dostlarının kadınlarında gözü yoktu. Ama Voltaire'in her şeyi yoğun yaşama konusunda her zaman çok özel bir yeteneği olmuştu. Çok yoğun hissettiği için hiçbir zaman istediğine ulaşamıyordu. Küçük mutluluklar ve mutsuzluklar için iç dünyasında son derece melodik bir ses güçlendiricisi taşır gibiydi. Duygularını hep altınlı, gümüşlü, bozuk paralar halinde harcıyordu. Buna karşılık Ulrich daha çok büyük oynuyor, bir başka deyişle üstünde yüksek rakamların yazılı olduğu düşünce çekleri kullanıyordu. Ama sonuçta harcadığı yalnızca kağıt parçalarıydı. Ulrich, kafasında Voltaire'i gerçekten belirleyici bir özelliğiyle canlandırmak istediğinde, onu bir ormanın kenarında uzanmış görüyordu. Voltaire kısa pantolon giymişti ve ne tuhaftır ki ayaklarında siyah çoraplar vardı. Bacakları erkek bacağı değildi. Ne güçlü ve adeleli ne de kuru ve sert bacaklardı. Kız bacakları gibiydiler. Çok güzel olmayan bir kızın bacakları, yumuşak atlı, güzel olmayan bacaklar. Ellerini başının altında kavuşturmuş, manzara seyrediyordu. Ve onu bu sırada rahatsız edenin vay haline. Ulrich, Voltaire'i belleğine damgasını vurmuş belli bir olayda bu haliyle görmüş olduğunu anımsamıyordu. Doğrudan resmin kendisi, aradan 15 yıl geçtikten sonra iki ucu tutturan bir mühür gibi belirginleşmekteydi. Ve o zamanlar Voltaire'in onu kıskandığını anımsamak içinde çok hoş bir heyecan yaratıyordu. Bütün bunlar henüz herkesin kendi kendinden hoşnut olduğu bir dönemde olmuştu. Ulrich şöyle düşündü. Şimdiye kadar onlara birkaç kez gittim. Voltaire ziyaretimi iade etmedi. Ama buna rağmen bu akşam yine kalkıp gidebilirim. Umurumda mı ki? Bonadea'nın giyinmesi bittiğinde Clarisse ile Voltaire'e haber göndermeye karar verdi. Bu işi Bonadea'nın önünde yapmak, ardından kaçınılmaz olarak gelecek sıkıcı sorgulamadan ötürü tavsiyeye şayan değildi. Ve düşüncelerin temposu hızlı olduğundan, Bonadea'nın giyinmesi de henüz bitmediğinden, Ulrich'in aklına bir şey daha geldi. Bu kez küçük bir kuramdı. Yalın ve anlaşılır olan bu kuram, vakit öldürmesini sağladı. Zihni hareket halinde olan bir genç adam dedi Ulrich kendi kendine ve bununla büyük bir olasılıkla gençlik arkadaşı Voltaire'e de atıfta bulundu. Sürekli olarak dört bir yana düşünceler gönderir. Ama yalnızca çevresindeki titreşimlerle karşılaşan düşünceler bir ışık demeti gibi yeniden ona geri döner. Bütün öteki gönderilenler ise uzamda dağılır ve yitip gider. Ulrich, düşünsel yeti sahibi bir adamın bunun her türlüsüne sahip olduğunu istisnasız varsaydı, demek ki düşünsel yeti niteliği önceliyordu. Kendisi birçok karşılıkları bulunan bir insandı ve o güne kadar insanların dünyasında ifade edilmiş bütün niteliklerin bir zihne sahip olan her insanın zihninde birbirine epey yakın bir konumda bir arada olduklarını düşündü. Bu tam doğru olmayabilir ama gerek iyinin gerekse kötünün oluşumu konusunda bildiklerimiz, gerçi herkesin iç dünyasında belli bir beden numarası taşıdığını, fakat bu numarayla ve kader ona sunduğu takdirde en farklı giysilerin içine girebileceğini çok akla yakın kılmaktadır. Ve bu nedenle Ulrich'e o anda düşünmüş oldukları pek de anlamsız gelmedi. Çünkü zaman içerisinde sıradan ve kişisel olmayan fikirlerin tamamen kendiliğinden güçlenmesi, sıradan olmayanların ise itip gitmesi, böylece de bunlardan her birinin neredeyse mekanik bir bağlamın kesinliğiyle gittikçe daha sıradan olup çıkması, önümüzdeki bin çeşit olasılığa rağmen sıradan insanın neden sıradan olduğunu açıklamaktadır. Ve yine bu durum, kendilerini kabul ettiren ve saygınlık kazanan ayrıcalıklı insanlar arasında bile %51 derinlikten, %49 da sığlıktan oluşma bir karışımın var olmasını ve en çok bu karışımın başarı kazanmasını açıklamaktadır. Bu, uzun zamandan beri Ulrich'e öylesine karmaşık, anlamsız ve dayanılmaz derecede hüzünlü gelmekteydi ki, üzerinden daha fazla düşünebilmeyi çok isterdi. Ne var ki, Bonadea'nın hala işini bitirdiğine ilişkin bir işaret vermemesi Ulrich'i rahatsız etti. Kapının aralığından gizlice baktığında, Bonadea'nın giyinmeye ara vermiş olduğunu fark etti. Birliktelikten kaynaklanan hazzın son damlaları söz konusu olduğunda, Bonadea, düşüncelerin başka yerlere kayıp gitmesini nezakete aykırı bulurdu. Şimdi ise Ulrich'in suskunluğundan alınmış, onun bir şey yapmasını beklemekteydi. Eline bir kitap almıştı ve şansına kitapta sanatın tarihinden güzel resimler vardı. Ulrich bu beklemeden ötürü sinirlenmişti ve yeniden düşüncelere daldığında belli belirsiz bir sabırsızlık içindeydi. 30. Ulrich sesler duyuyor. Düşünceleri ansızın gerildi ve Ulrich bu gerilme yüzünden oluşan bir çatlaktan bakarcasına doğramacı Christian Mossburger ile onu yargılayanları gördü. Yargıç, kendi gibi düşünmeyen biri için acı verecek derecede gülünç bir ifadeyle şöyle diyordu. Kanlı ellerinizi neden yıkadınız? Bıçağı neden fırlatıp attınız? Olaydan sonra üstünüzü başınızı neden değiştirdiniz? Ünlerden pazar olduğu için mi? Kanlı oldukları için değil mi? Neden bir sonraki akşam danslı bir eğlenceye gittiniz? Olay eğlenmenizi engellemedi öyle mi? Hiç pişmanlık duymadınız mı? Mossburger'in zihninde bir şimşek çaktı. Eski hapishane deneyimleri gereği pişman olmuş gibi yapmak gerekiyordu. Zihnindeki şimşekle birlikte dudakları gerilen Mossburger yanıt verdi. Elbet duydum. Yargıç hemen atıldı. Ama poliste şöyle demişsiniz. Pişmanlık değil, yalnızca patlasıya bir nefret ve öfke duyuyorum. Olabilir dedi Mossburger. Yine kendini toparlamış, kibar bir ifade takınmıştı. O sıralarda başkaca bir şey hissetmemiş olabilirim. Siz iri yapılı, güçlü bir erkeksiniz diye söze karıştı savcı. Hedwig'den nasıl korkmuş olabilirsiniz? Savcı bey diye karşılık verdi Mossburger gülümseyerek. Yaltaklanmaya başlamıştı. Onu normalde bir tür kadınları kafamda canlandırdığımdan daha acımasız biri olarak düşündüm. Gerçi güçlü gibi gözüküyorum. Öyleyim de. O halde diye homurdandı mahkeme başkanı dosyayı karıştırarak. Ama belli durumlarda dedi Mossburger yüksek sesle, ürkek hatta korkağımdır. Mahkeme başkanının gözleri hızla dosyadan ayrıldı. Bir çift kuşun bir ağaç dalından uçup gitmesi gibi biraz önce üstünde oturmakta olduğu cümleyi tekrar etti. Biraz önce üstünde oturmakta olduğu cümleyi terk etti. Ama sırasında inşaat alanındaki arkadaşlarınızla kavga ettiğinizde hiç de korkak değildiniz dedi. Birini iki kat aşağıya attınız, ötekileri de bıçakla ''Sayın Başkan'' diye bağırdı Mossburger korkutucu bir sesle. ''Ben bugün de şu noktayı nazardayım ki...'' Başkan eliyle onu susturmak istedi. ''Haksızlık'' dedi Mossburger. ''Benim acımasızlığımın temeli bu olmalı. Ben mahkemenin önüne saf bir insan olarak çıktım ve sayın yargıçların zaten her şeyi benden daha iyi bildiklerini düşündüm. Ama düş kırıklığına uğradım.'' Yargıçın yüzü yine dosyaya dalmıştı bile. Savcı gülümsedi ve dost bir ifadeyle konuştu. Ama Hedwig aslında zararsız bir kızcağızdı. Mossburger hala öfkeli, ''Bana hiç de öyle gözükmedi.'' diye yanıtladı. ''Bana göre ise'' diye ekledi mahkeme başkanı vurgulayarak, ''Siz suçu hep başkalarına atmayı iyi biliyorsunuz.'' Savcı dost bir ifadeyle baştan aldı. ''Evet, kızı neden bıçakladın?'' 31. ''Kime hak veriyorsun?'' Ulrich bunları katıldığı duruşmadan mı hatırlıyordu, yoksa bunlar sadece okumuş olduğu haberlerden parçalar mıydı? Şimdi öylesine canlı anımsıyordu ki sanki bu sesi duyacak gibiydi. Hayatında bir takım sesler duyduğu hiç olmamıştı. Çok şükür böyle biri değildi. Ama insan bu sesleri duyduğunda ortalığı bir kar yağışının dinginliği kaplar. Ansızın yerden göğe kadar duvarlar yükselir. İnsan daha önce havanın bulunduğu yerde yumuşak ve kalın surlardan geçer ve hava kafesinin içerisinde oradan oraya sıçramış olan bütün sesler artık özgür bir biçimde ta en derinlere kadar birbirine kaynamış beyaz duvarlara nüfuz ederler. Ulri herhalde çalışmaktan ve can sıkıntısından biraz gergindi. Bu durumda bazen böyle şeyler olabilirdi. Ama bir takım sesler duymayı hiç de kötü bulmadı. Ve ansızın çok yüksek olmayan bir sesle şunları söyledi. İnsanın yaptığı her şeyde masum olduğu ikinci bir vatanı vardır. Bonadea bir bağcıkla uğraşıyordu. Bu arada Ulrich'in odasına gelmişti. Bu konuşmadan hoşlanmıyor, zevksiz buluyordu. Katilin bir zamanlar gazetelerde onca yazılmış olan adını çoktan unutmuştu. Ve Ulrich sözünü etmeye kalkıştığında Bonadea bu adı istemeye istemeye anımsıyordu. Fakat eğer Mos Bruger dedi Ulrich bir süre sonra bu tedirgin edici masumiyet izlenimini yaratabiliyorsa eğer, o zaman başörtüsünün altındaki gözleri bir fareninkileri andıran o zavallı, terk edilmiş, soğuktan tir tir titreyen kız yani Hedwig, Mos Bruger'e onu odasına alması için yalvarmış ve bu yüzden öldürülmüş olamaz mı? Kapat şu konuyu dedi Bonadea. Beyaz omuzlarını kaldırdı. Çünkü Ulrich'in konuşmaya böyle bir yön vermesi tam da kötü niyetle seçilmiş bir anda. Yani incinmiş ve barışmaya susamış hanım arkadaşı odaya geldikten sonra ve üstüne yarım yamalak geçirdiği giysilerin halının üstünde yeniden içinden Afrodit'in çıktığı köpükten bir krater oluşturduğu anda olmuştu. Bu nedenle Bonadea, Mos Bruger'den sadece tiksinmeye ve kurbanını da hafiften bir korku ürpertisiyle geçiştirmeye hazırdı. Ama Ulrich buna meydan vermedi ve Mos Bruger'i bekleyen kaderi Bonadea'ya güçlü çizgilerle betimledi. İki adam ona karşı en ufak bir kötü duygu beslemeksizin sadece bunun için para aldıkları için ipi onun boynuna getirecekler. Bu sahneyi belki 100 kişi izleyecek. Bazıları görevleri bunu gerektirdiği, bazıları da hayatlarında bir kez olsun bir idam görmek istedikleri için. Silindir şapka, frak ve siyah eldivenler giymiş olan resmi görünüşlü bir bey ilmiği çekecek ve aynı anda onun iki yardımcısı boynu kırılsın diye Mos Bruger'in bacaklarına asılacaklar. Daha sonra siyah eldivenli bey elini Mos Bruger'in kalbine koyacak ve yüzünde endişeli bir doktor ifadesiyle onun hala yaşayıp yaşamadığını kontrol edecek. Çünkü yaşıyorsa eğer her şey daha sabırsızca ve resmiyetten daha uzak bir biçimde yinelenecek. Şimdi aslında Mos Bruger'den yana mısın yoksa ona karşı mısın diye sordu Ulrich. Bonadea zamansız uyandırılmış biri gibi ağır ağır ve acıyla havasından çıkmıştı. Zina nöbetlerini böyle adlandırırdı. Şimdi elleri bir süre kararsız bir ifadeyle yere düşmek üzere olan giysilerini ve açılmış korsesini tuttuktan sonra oturmak zorunda kaldı. Benzeri konumdaki her kadın gibi belli bir kamu düzenine sonuna kadar güvenmekteydi. Bu öylesine adil bir düzendi ki insan hiçbir şeyi dert etmeksizin hayatını idame ettirebilirdi. Ama şimdi bunun aksi konusunda uyarılınca Bonadea'nın iç dünyasına hemen suçlu Mos Bruger'e ilişkin her düşünceyi dışlayan ve kurban Mos Bruger'den yana çıkan merhametli bir tutum yerleşivermişti. Demek sen diye iddia etti Ulrich her defasında kurbandan yana ve eyleme karşısın. Bonadea böyle bir konuşmanın böyle bir durumda yakışık almadığı gibisinden akla yakın bir duyguyu dile getirdi. Ama yargın böylesine tutarlı bir biçimde eyleme karşıysa diye yanıtladı Ulrich. Hemen özür dileyecek yerde, o zaman zinalarını nasıl haksız göstereceksin Bonadea? Özellikle çoğul eki nahoştu. Bonadea sustu. Aşağı gördüğünü ifade eder bir yüz ifadesiyle yumuşak koltuklardan birine oturdu ve incinmiş bir tavırla yukarıya, duvarla tavanın kesişme çizgisine baktı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Christian, C-H-R-I-S-T-I-A-N, Afrodit, A-P-H, RODIT